Sayfa 346. Kürt Said en büyük milli görüşçüymüş. Avrupa Milli Görüş Teşkilatlarının düzenlediği Said-i Nursi Anma Gecesi'nde bir konuşma yapan Fazilet Partisi MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Kürt Said'in en büyük milli görüşçü olduğunu söylüyordu. Burada konuşan kardeşlerimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin o büyük zatın birçok yönlerini dile getirdiler. Bediüzzaman Hazretleri'ni burada bulunan toplulukta yaş ortalaması bakımından benim kadar eski tanıyan 3-5 kişi ya çıkar ya çıkmaz. Bediüzzaman Hazretleri büyük bir alimdir. Aynı şekilde manevi mertebesi olan bir zattır. Yaptıkları hareketlerin, söyledikleri sözlerin hep bir manası vardır. Biraz önce Enhuzu billahi hemine şeytane ve siyasete sözünü biraz kısaltarak Abdurrahman kardeşimiz ifade ettiler. Onu söylemesinin bir nedeni vardır. O zaman onu söylemesi gerekliydi de onun için o söylemiştir. O şartlar altında başka bir şey söylemek mümkün değildi. Ama o zaman adeta karın altından başını çıkaran sarı çiçekler gibi bir avuç imanlı insan vardı benim memleketimde. Onlara geçenlerdeki kongrede de ifade ettim. Onlara kar çiçekleri deniyor. Bu kar çiçekleri ışığa aşık, nura methun çiçekler. Kış günlerinde, o şiddetli kış günlerinde azıcık bir güneş gördükleri zaman dayanamıyorlar, zamanını bekleyemiyorlar. Başlarını o karı delerek çıkarıyorlar. O kahredici soğukla, o zalim soğukla karşı karşıya geliyorlar ve boyunları bükük bir vaziyette toprağa düşüyorlar. Bediüzzaman Hazretleri de bunu anlatırken aynı tabiri kullanıyor. Biz kışta gelen çiçekleriz, siz baharda geleceksiniz, sizlere hitap ediyor. İşte o kışta gelen kar çiçekleri, o nura aşık çiçekler fırsat bulunca yeryüzünde baharda vardır. Her yer kupkuru cansız ağaçlardan ibaret değildir diye bir varlığı ortaya koymak için kendilerini feda ediyor. İşte o feda edişin arkasında öyle bir nesil geliyor ki o nesil tarlaları çiçeklerle dolduruyor elhamdülillah. İşte şimdi onların arasındayız. Bu çok önemli bir gelişmedir. Bundan sonra bu hak davayı ortadan kaldırmak isteyen cereyanlar artık muvaffak olmak imkanını kaybetmişlerdir. Bunlar treni kaçırmışlardır. Bunlar bundan sonra kesinlikle bu hakkın önüne set çekemezler. Allahu Ekber sesleri. Treni kaçırdılar. Akıllarına ve zekalarına güvendikleri için kendilerine yeterli olmadı. Geçmişte bu davaya bağlı insanların ilk iktidara ortak olmalarına mani olacaklardı. Bunu düşünemediler, bunu yapamadılar, treni kaçırdılar. 350 tane İmam Hatip okulundan geçen 10 yıl içinde 500 bine yakın imanlı insan mezun oldu. Kimi doktor, kimi hakim, kimi savcı, kimi kaymakam, kimi vali. Buralardan mezun olan insanlar bu cemiyetin içerisinde belli hizmetleri inanarak, kendi imanlarının gereği olduğunu bilerek yürütüyorlar. Resulullah Efendimiz Hazretleri cihadı terk eden toplumlar zillete düşer diyor. İşte biz zillet içerisindeyiz. Tekrar izzet sahibi olmamızın bir yolu var, birlikte cihat etmek. Allah'ın emri budur, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah. Cemiyan diyor, grup grup olamayız. Grup grup bu iş yürümez. Eğer beraberce sarılırsak, Allah'ın emrini biz yerine getirirsek, Allah'ın vaadi var. Bizim uğrumuzda cihat edenlere biz yollarımızı açarız diyor. Allah bu yolları açar, yeter ki biz layık olalım. Öyle şeyler var ki Kur'an-ı Kerim'de bunu ancak ilim erbabı anlatır. Nitekim Cenab-ı Allah'ın bilmiyorsanız ehli ilime sorun demesi bundandır. Şimdi böyle bir devrin başlangıcındayız. Bu hakikatlere sahip çıkmak zorundayız. Bu hakikatlere yalnız bir grup milli görüşçü sahip çıkarsa, bu hakikatler yaşanır hale gelmez. İnanan herkesin buna sahip çıkması lazım. İşte hayatını baştan sona kadar gördüğümüz zaman inanarak söylüyorum. Bediüzzaman Hazretleri hepimizin üstadı, en büyük milli görüşçü olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü inandığı gerçekleri bu cemiyete hakim kılmak için çalışmıştır. Biz de aynı şeyi yapıyoruz, başka bir dediğimiz yok ki. Hepimizin üstadı, en büyük milli görüşçü Bediüzzaman Hazretleri'dir. Tabii afetler ve Fethullah. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem faciasının ardından birçok hacı, hoca ve dahi molla takımı yıkılan binaların, yaralanan, sakat kalan ve ölen insanların acılarını ranta dönüştürmek için her zamanki gibi kolları sıvadılar. Sanki binaların yıkılmasında inşaatları eksik malzeme ile yapan müteahhitlerin avukatlığına soyunmuşlardı. Onlara göre bu afetler Allah'ın verdiği bir cezaydı. Küçücük çocukların ölmesini ise bir lütuf gibi gösteriyorlardı. Onlara göre çocuklar büyüyüp gavur mu olsaydı? Fethullah gibi nurcu olan Yeni Asya gazetesinin sahibi ilkokul mezunu Mehmet Kutlular, Demirel'inde bir zamanlar kutlama telgrafları gönderdiği ve Cumhuriyet Bayramı'ndan evvel Molla Said için kutlamayı adet haline getirdikleri Mevlid'de Kocatepe Camii'nin avlusunda özetle şunları söylemiştir. Allah'ın inkar edildiği, peygamberin reddedildiği, ona, insanlara zulmedildiği, topluma zulüm yapıldığı zamanlarda semavi noktalardan böyle musibetlerin geldiğini Kur'an beşere söylüyor. Bediüzzaman insanların kulluk şuurundan uzaklaşıp gaflet ve delalete saptıkları, harama itibar ettikleri, şükrü unutup nankörlük yaptıkları, azgınlık derecesine varan günahlara yöneldikleri, idareciler zulmederken çoğunluğunda sessiz kaldığı durumlarda ilahi ikaz silsilesinin geleceğini ısrarla hatırlatmıştır. Dine ve dindarlara yönelik zulümlerin şiddetlenmesinin ise musibetleri çabuklaştıracağını vurgulamıştır. Peygamber varisliğinin de gereği olan bu ikazdan ders alması gereken hem toplumdur hem de devleti yönetenlerdir. Nitekim 17 Ağustos depreminde bu gerçek bir daha tecelli etmiştir. Fethullah Gülen de Prizma adlı kitabında tabii afetler hakkında diğer nurcularla paralel düşünüyordu. Bediüzzaman Hazretlerinin İzmir ve Erzincan depremleriyle ilgili olarak şöyle dediği anlatılır. Ya oralarda hiç hizmet eden yoktu veya onlar yenik durumda idiler ki bu bela başlarına geldi. Demek ki 3-5 insanın düşüncesi, çabası belaların defi için yeterli olmayabiliyor. Ayrı bir husus, böyle afetlere maruz kalmış insanlar Allah'a tazarru edecekleri yerde dönüp kaymakama, valiye, hükümete, devlete hakaret eder. Ve devlet bu belayı hazırladı, altyapı hazır değildi, inşaat ruhsatı verilmemeliydi vesaire diyorlar. Halbuki İslam inancına göre maziye ve musibetlere kader açısından bakılır. Artık bu safhada bize Allah'a tevekkül etmek düşer. Yoksa böyle bir bakış açısı musibeti üstadın ifadesiyle ikileştirir. Bu açıdan olumsuz düşünme, olumsuz davranma musibeti ikileştirir. Hem mal hem can gider. Hem de şuna buna atf-ı cürümde bulunulursa din iman gider. Kelimenin tam anlamıyla dünyada ve ahirette de kaybeden insanlar arasında yer alır. Hasılı Allah tarafından gelen bela ve musibetlerin bizim düşüncelerimiz ve davranışlarımızla çok ilgisi vardır. O halde sadece ülkemizde değil bütün dünyada sarsıntıların, sellerin, fırtınaların durmasını istiyorsak, topyekun yeryüzünü ihya, imar ve ıslah gayreti göstermeli, gösterip Kur'an'ı temsil etmeliyiz ki bu belalara karşı şemsiye vazifesi görebilelim. Fethullah Gülen'i dinlersek, yok öyle sağlam inşaat yapmaya, yok demir hesabı, çimento, beton kontrolü gibi olaylara girmeye hiç gerek yok. Nurculara hizmet et yeter. Allah hiçbir musibet vermeyecekmiş. Gel şimdi buna da sorma. Kardeşim sen Allah'ın özel kalem müdürü, hırsız müteahhitlerin ve suç ortaklarının avukatı mısın? Okullar imar planlarına aykırı. Cemaate bağlı okulların imar durumları incelendiğinde göze ilk önce çarpan bu binaların birkaç katlarının hatta bazılarında tamamının kaçak olduğudur. Örneğin Kırıkkale ili Yuva Mahallesi'nde bulunan binaya ilk bakıldığında çevre inşaatların azami 4 kat iken cemaatinkinin 8 kat olduğu göze çarpıyordu. Üstelik binanın kurulduğu zeminin gevşek olduğu bilinmesine rağmen. Belediye başkanları cemaat mensuplarının tepkisinden ve oy kaygısından bu binaların kaçak bölümlerine bir şey diyemiyorlardı. Bina yıkılır deseler cevap hazırdı. Bizim üzerimizde inayet var, bir şey olamaz. Bina yıkıldığında ise cevap yine hazırdı. Bu insanların içinde nurlara gereken hizmeti yapmakta gevşek davrananlar vardı. Ya da bu çocuklar büyüyüp gavur mu olsalardı? Ecevit Fethullah'ı seviyor. Başbakan yardımcısı ve DSP genel başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamalarla Fethullah'a övgüler düzen Ecevit, duygularını dile getirirken halkımızı yanıltmaktan da çekinmiyordu. Görüşmede siyasete dolaylı yoldan bile hiç girmedik. Samimi ve olgun düşünceleri olan bir kişi. Politika değil, din, bilim ve felsefe konularında sohbet ettik. Fethullah Gülen ile 3 kez görüştük. Hiçbirisinde siyasete değinmedik. Türk İslam tasavvufundan konuştuk. Halk erenlerinin yaşattığı Orta Asya'da Hoca Ahmet Yesevi'den kaynaklanıp halk erenlerinin Anadolu'ya getirdiği bu topraklarda Mevlana, Yunus Emre ve Aşık Paşaların şiirleriyle gelişen hoşgörülü, Allah korkusundan çok Allah sevgisine dayanan, o sevgiyi insana da yansıtan tasavvufu görüştük. Gördüm ki bu tasavvuf kültürünü özümsemiş. Felsefe-din ilişkilerini konuştuk. Bu konularda çok açık düşünceli olduğunu gördüm. İran'daki kökten dinci akıma kesinlikle karşı. Vehhabiliye yani Suudi Arabistan anlayışına soğuk bakıyor. Ben bugünkü gözlemlerim içinde Fethullah Gülen'i ve çevresindekileri rejim için kaygı verici bir durumda görmüyorum. Laiklik açısından bir tehdit oluşturdukları izlenimini almıyorum. Bilimin de izah edemediği konular var. Din çok hassas bir konudur. Davos'ta yapılan uluslararası zirveye Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sıfatıyla katılan Ecevit, burada Fethullah'ın okullarını övüyordu. MGK'da bu durumdan duyulan rahatsızlık kendine iletildiğinde ise sessiz kalmayı tercih ediyordu. Her fırsatta Fethullah'ın laik, demokrat olduğunu yineleyen Ecevit, tezini güçlendirmek için askerlere Rahşan'ın elini sıktı diyordu. Elini sıkmayıp neresini sıkacaksa. Ecevit yine Gülen'i savundu. Fethullah Gülen'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ecevit, maskesi düşmeye başlayıp gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladığında bile ona sahip çıkmaya devam ediyordu. Gerek görsel basında gerekse yazılı basında Fethullah'ın gizli niyetleri açık açık yer almasına rağmen, demokratik solcu Ecevit'in Fethullah'a olan hoşgörüsü hala devam ediyordu. Fethullah'ın ATV'de yayınlanan ve devleti ele geçirmek için cemaatine uygulayacakları stratejileri anlattığı konuşmanın ardından Ecevit'in açıklamaları kaygıyla karşılanıyor ve basında şu şekilde yer alıyordu. Fethullah Gülen olayına temkinli yaklaşımı nedeniyle eleştirilere hedef olan Başbakan Bülent Ecevit, dün de takiye giderek içtenliğe dönüşebilir. Bu tür dinsel toplulukları laik demokratik rejimi yıkmak için uğraş verenlerle bir cepheye itmeyelim dedi. Ecevit'in bu sözleri kulislerde Gülen ve cemaatini dışlamayın mesajı olarak yorumlandı. Başbakan dün parti grubunda dünyada ve Türkiye'de tarikatçılık üzerine şu önemli mesajları verdi. Halk oyuna gelmedi. Güya Türk Silahlı Kuvvetlerince İslam'a ve peygamberimize hakaretler içeren bir rapor hazırlanmış. Bu kesin olarak yalanlandığı halde laiklik karşıtı bazı çevreler bu asılsız iddiayı inatla yaymaya çalıştı. Mevlid Kandili'ni de aynı amaçla istismara kalkıştılar. Fakat halkımız bu oyuna gelmedi. Dinsel akımların hepsi laikliğe karşı görünmüyor veya bazıları belki takiye yaparak laikliğe karşı açık tavır alıyor. Dünyada da var. Tarikatçılık diye tanımlanan dinsel akımlar bütün dünyada etkinliklerini arttırıyorlar. Bunlardan bazılarının etkinlikleri kimi gelişmiş ülkelerde cinnet ve cinayet ölçüsüne varıyor. Neyse ki bizde toplu cinayetleri veya intiharları teşvik eden akımlar yok. Topluluklar karışmasın. Gerçek eğilimlerini gizleme gereğini duymaları bile ülkemizde büyük halk çoğunluğunun laikliğe sahip çıktığını gösterir. Takiye giderek içtenliğe de dönüşebilir. Yeter ki laikliği gerçekten benimseyen ve takiye yaparak da olsa benimsermiş gibi görünen dinsel topluluklar, laik demokratik rejimi yıkmak için açıktan uğraş veren topluluklarla bir safa, bir cepheye ve dayanışmaya itelenmesinler. Devleti ele geçiremezler. 56. hükümet döneminde çıkarılan kararnamelerle kamu kuruluşlarında partizanlığa, kayırmacılığa, kadrolaşmaya karşı etkili önlemler getirildi. Bu önlemler 57. hükümet tarafından da benimsendi. Kimse kaygı ve kuşku duymasın. Bu önlemler, uygulamalar, bu kararlılık sürdükçe dinsel veya siyasal amaçlı hiçbir topluluk veya kuruluş devleti ele geçirme fırsatını bulamayacaktır. Yer yerinden oynadı. Fethullah Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran kasetlerin medya organlarında yayınlanmasından sonra Ankara kulisleri 2 şok iddiayla çalkalandı. Gülen'in sözlerinin yer aldığı bantların emekli orgeneral Kemal Yavuz tarafından ATV'ye verildiği iddia edildi. Ankara'yı sarsan 2. iddiaya göre ise Fethullah Gülen'in laiklik karşıtı sözlerinin TV'lerde yayınlanacağı kendisine daha önceden sızdırılmış. bu olay basında şu şekilde yer aldı. Fethullah Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran laiklik karşıtı konuşmalarının yer aldığı bantlarının medyaya yansımasının ardından Ankara kulisleri dün iki şok iddiayla çalkalandı. Yandaşlarına devleti ele geçirme emri veren Gülen'in sözlerinin yer aldığı bantların eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yavuz tarafından ATV'ye verildiği iddia edildi. Ankara'yı sarsan ikinci iddiaya göre ise Gülen'in laiklik karşıtı sözlerinin TV'lerde yayımlanacağı kendisine daha önceden sızdırılmış. Kasetleri Yavuz mu verdi? Hürriyet gazetesinin haberinde kasetleri ATV'ye emekli Orgeneral Kemal Yavuz'un verdiği iddia ediliyordu. Fethullah Gülen'in çevresinde topladığı müritlerine yaptığı konuşmada sarf ettiği laiklik karşıtı sözlerinin yer aldığı bantların televizyonlarda sık sık boy gösteren emekli Orgeneral Kemal Yavuz tarafından ATV'ye verildiği öne sürüldü. 28 Şubat kararlarından sonra sık sık medyada yer alarak ordunun görüşlerini aktardığı öne sürülen Yavuz, kasetin önceki gece ATV ana haberde yayınlanmasının ardından Ali Kırca'nın yönettiği ve Gülen'in açıklamalarının tartışıldığı siyaset meydanına konuk olmuştu. Orduya yakınlığı da bilinen Yavuz bu programda yaptığı konuşmada Nurcuların lideri Gülen'in yazdığı ancak 28 Şubat kararlarının ardından Gülen'in cemaati tarafından yüksek meblağlar ödenerek piyasadan toplatılan Küçük Dünyam adlı laiklik ve Atatürkçülük karşıtı sözlerin bulunduğu kitabından alıntılar yapmıştı. Kasetlerin Kemal Yavuz tarafından ATV'ye verilmesi bu konudaki istihbaratın askeri kaynaklı olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Gülen yayınlanacağını biliyor muydu? Hürriyet gazetesindeki haber şöyle devam ediyordu. Öte yandan Fethullah Gülen'in konuşmalarının yer aldığı bantların yayınlanacağının önceden kendisine sızdırıldığı öne sürüldü. Gülen'in cemaati tarafından yayınlanan Aksiyon dergisinin dünkü sayısının önceki gün TV'lerde yayınlanan Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran konuşmalarına cevabi nitelikte sözler içermesi Ankara'yı sarsan bu iddiayı güçlendiriyor. Gülen'in 28 Şubat kararlarının ardından düzenlenen MGK toplantılarından sonra sık sık sağlık kontrolü gerekçesiyle ABD'ye gitmesi, Gülen'in özel istihbarat aldığı yorumlarına yol açtı. Fethullah Gülen son olarak da geçen Mart ayında kendi cemaatine bağlı İzmir'deki bir Işık evinde askeri okul öğrencilerinin basılmasının ardından yine sağlık kontrolü gerekçesiyle ABD'ye gitmişti. Gülen halen ABD'de bulunuyor. Fethullah şoku. Gülen'in TV'lerde yayınlanan konuşmaları herkesin de şok etkisi yapmış, gerçek yüzü biraz olsun aralanmıştı. Gülen'e yağcılıkta adeta birbiriyle yarışan basın kuruluşları artık tavırlarını yavaş yavaş değiştiriyorlardı. Türkiye dün Fethullah Gülen'in ilk kez kamuoyuna sızan iki şok kasetiyle sarsıldı. Gülen kasetteki konuşmalarında yandaşlarına devlet kadrolarının ele geçirilmesinin önemini anlatıyor, özellikle mülkiye ve adliyedeki kadrolaşmanın genişletilmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye 18 Haziran 1999 tarihinde Fethullah Gülen'in ilk kez kamuoyuna yansıyan şok sözleriyle sarsıldı. Nur cemaatinin lideri olarak kabul edilen Fethullah Gülen'in aynı akşam ATV ana haber bülteninde yayınlanan ve yandaşlarına devleti ele geçirmeleri öğüdünde bulunduğu iki konuşma kaseti Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Son günlerde Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nın devleti ele geçirmeye çalıştığı ve cemaatinin ileride laik cumhuriyete karşı bir kalkışmaya hazırlandığı iddiasıyla hakkında rapor hazırladığı Nur cemaatinin lideri Fethullah Gülen, kasetteki konuşmalarında yandaşlarına devlet kadrolarını ele geçirmenin önemini anlattı. Konuşmasında özellikle mülkiye ve adliyedeki kadrolaşmanın genişletilmesi gerektiğini kaydeden Gülen, bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir şeklinde konuştu. Cemaat üyelerine sivri çıkışlarda bulunmamaları tavsiyesinde bulunan Gülen, aksi takdirde Türkiye'deki hareketlerinin sonunun Cezayir olacağı uyarısında bulundu. Gülen müritlerine aynı cephede sayılabilecekleri DYP ve RP çizgisindeki siyasal örgütlenmelerle ilişki kurulmasının gerektiğini belirtti. Fethullah Gülen konuşmasında Atatürk'ün silah arkadaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderlerinden İsmet İnönü'yü kastederek Şef Erzurum'da çarşaf giyen kadınları sokak ortasında astığı iddiasında bulundu. İzmir'de askeri okul öğrencilerinin kendi cemaatine bağlı bir evde basılmasının hemen ardından sağlık kontrolü gerekçesiyle ABD'ye giden ve halen yurt dışında bulunan Nurcuların lideri Gülen şunları söylüyordu. İki ana hedef, mülkiye ve adliye. Arkadaşlarınızın mevcudiyeti İslam'ın geleceği adına bu işin garantisidir yani. Bu açıdan adliyede, mülkiyede veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. Hala bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım, keşfetmeleri lazım, asmaları lazım. Bu da meselenin diğer bir yanıdır. Kavga etmeden yolunuza devam edin. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız. Teknik taktik yerinde sizin kalbiniz önemli. Dıştan bizi bazıları korkaklıkla itham edecekler. Fırsat bulup hep yolumuza devam ediyorsanız, yine orada o esnekliği gösterecek, o eksantriyi kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak. Fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız olsun, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur bu. Sivrilirsek sonumuz Cezayir olur. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitme. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Müslümanların belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır. Erken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa dünya Cezayir'deki gibi başlarını ezer. Zayiata meydan verilmemeli. Bu açıdan bizim ister o dairede ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Cezayir'i, Suriye'yi, Mısır'ı yaşamayalım. Çok dikkatli ve çok tedbirli, temkinli hareket etme mecburiyeti var. Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli. Kendi planında meseleleri çözdükten sonra ülkesinde çözmeye çalışmalı. Kahramanlık yapma her yeri ele geçir. Bazı arkadaşlar bir takım cesaretli ruhları cesaretlendirmek, secaatlendirmek, bir takım ruhları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara da ihtiyaç vardır diye düşünebilirler. Fakat ben kuvvet dengesi olmadığım için şahsen o yol yerine böyle kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı, her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Hususiyetle öyle devlet memuru olarak arkadaşlarımız kahramanlık yapamazlar. Fuzuli kahramanlık olur. Gereği yoktur o tür şeylerin. O sahada daha verimli nasıl olacaklarsa dinimiz adına, İslami düşüncemiz adına ne yapabiliyorlarsa bence onları yapmalıdırlar. Başka kuvvetleri asarsak şerri asarız. Başka kuvvetler var bu ülkede. Oysa ki usulünce gidilebilirdi, onların hissiyatları alınabilirdi. Onlara sorularak, onları arkamıza alarak yapabilirdik ve yürürdük orada. Bir serci asardık Allah'ın inayetiyle, geriye dönmezdik, falso yaşanmazdı. Bu adliye içinde aynen söz konusudur. Yani siz hakim değilsiniz, başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım yani. RP ve DYP çizgisine destek. Aynı cephe sayılabilecek, bize sıcak bakabilen bir çerçeve içinde mütalaa edebileceğimiz siyasiler vardır. Refah'tan bugünkü manasıyla DYP'ye kadar uzanan siyasi yelpazedir. Bu insanlarla çatışmadan, onlarla aramızdaki farklı müşterekleri ortaya koyarak, o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence. Hatta gerek hukuki sahada, gerekse mülki sahada icraatlarını diyalog içinde yürütmelerinde yarar var. Durmayın, maratoncu olun. Zıplayacaksın yerinde, duruyor gibi yapmayacaksın. Müslüman durmaz yani, hep akar, çağlar. Baktın ki koşamıyorsun, yerinde zıplayacaksın. İşler öyle hesap edilmeli ki en kötü duruma göre, en handikap hale göre hesap edilmeli. Gerçekten adımlarınızı açarak iyi bir maratoncu gibi koşacaksın. Ve hazırız, gerilimdeyiz, tam bir metafizik gerilim içinde. Bir boşluk bulunca yeniden maratona geçeriz. Bazen hasımdan kaçmak bile çok önemli bir manevradır. İnönü çarşafları astı iddiası. Şef dönemi onlar, bir kısım şiirlerin mısralarında var, bir kısım nesir kitaplarında var, göreceksiniz. Dinlerseniz zulüm dosyalarında var. başına çarşaf geçirdiğinden dolayı Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde kadınların asıldığı dönemde niye çarşaf giydiniz diye demokrasinin rafta olduğu, istibdadın milleti kırıp geçirdiği bir dönemde. Meçhul ışık evlerinde şarj itirafı. Medrese zaviye gibi işleyen şarj evleri. Bu evler meçhul evlerdir. Bu evler sizin bildiğiniz gibi evler, minaresi olan, ezan okunduğu zaman herkesin içine gittiği malum evler değildir. Meçhul ev, kelime karakteristik olarak seçilmiştir, belirsiz evlerdir. Bunlar belirli olamazlar. Çünkü o evlere girip çıkıp insanlar yakın takiptedir. Elden geldiğince evde kamufle edilmelidirler. Yanlış yapanın başını ezerler. Benim kimseye bir şey tavsiye edecek durumum yok. İmana ve Kur'an'a hizmet düşüncesini evlerimizde gerçekleştirmeyi çalışıyoruz. Sizin de aşina olduğunuz ışık evlerinde, ışık komplekslerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız tanıma imkanı ve fırsatını buldukları bu hizmeti benimsiyorlar. Beğeniyorlarsa kendi dünyalarında da bu sistemi yaşayabilirler. Yanlış bir şey yapan kirama ulaşılmadan, özleriyle tam bütünleşmeden, gereken mesafe alınmadan, bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünya başlarını ezer. Söylediklerimi çıkınca unutun. Anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekmeden her adım erken, kirama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacak ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Biliyorum ki elinizdeki meyve sularının boş kutularını dışarı çıkarken çöp kutusuna attığınız gibi, bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp gideceksiniz. Vaizlikten trilyonların başına. 1980'den önce İzmir Kestane Pazarı Camii'ndeki vaizlikten, cemaatinin yarattığı trilyonluk sermayenin efendisi haline gelen ve Said-i Nursi'ye dayandırılan Nakşibendi tarikatı olan Nur Cemaatinin lideri Fethullah Gülen hakkında bugüne kadar emniyet istihbaratı tarafından iki rapor hazırlandı. 12 Eylül 1980'de aranmasına rağmen serbestçe hacca giden Gülen hakkında 1992'de polisin hazırladığı rapor, DYP'nin iktidar ortaklığı döneminde Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Ağar tarafından hükümsüz sayılarak işleme konmadı. Yine aynı günlerde emniyette patlak veren telekulak skandalının ardından basına sızan ikinci Gülen raporunda da cemaatin büyük bir hızla büyüdüğüne dikkat çekilerek hareketin ikinci bir Şeyh Said isyanına dönüşebileceği uyarısında bulunuldu. Raporu hazırlayan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak, bu raporun sızmasına neden olan telekulak skandalı nedeniyle görevden alındı. Halen ABD'de bulunan Gülen hakkında hazırlanan ikinci raporun ardından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, 40 senelik vaazlarım bandrollü satılıyor, bir tanesinde Cumhuriyet aleyhtarlığı yaptığıma dair bir şey söylesinler, o zaman rapordaki her şeyi kabul ederim şeklinde konuşmuştu.